Türk Amerikan Bilim Adamları ve Akademisyenleri Derneği Başkanı Profesör Doktor Haluk Ünal. Haluk Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
TASA'nın geçmişinden ve amacından, faaliyetlerinden kısaca bahsedebilir misiniz?
TASA 2004 yılında Washington DC'de kurulmuş. Zamanın büyükelçisi Faruk Loloğlu önderliğinde bir ekip de bir araya gelinmiş. Bu o zamandan beri Türk bilim diasporasını temsilciliğini yapmakta. Bu bir Türk bilim diasporasının tek bir hedefi var. Türkiye ile ilgili bilim köprüsünü kurmak ve bu köprüyü çalıştırmak. Nasıl oluyor bu iş? Buradaki beyin gücünü, Amerika'daki özellikle beyin gücünü Türkiye'deki üniversitelerin, iş hayatının, girişimcilerin nasıl bir araya getirebiliriz, onlara nasıl katkıları olabilir, o konularda çalışıyoruz. Bunun da en önemli faaliyetlerinden bir tanesi bu insanları fiziksel olarak bir araya getirmek. Onu da bu yıllık, iki yılda bir yaptığımız konferanslarla oluşturmaya çalışıyoruz.
Türk-Amerikan bilim ve akademisyen toplumundan bahsettiniz. Bu toplumun Amerika'daki yapısını biraz özetleyebilir misiniz?
Tabii. Şimdi TASA'nın ben kurumsal yapısından bahsedeyim. Öyle sizin sorunuzu açıklamaya, cevaplamaya çalışayım. TASA'nın 4 tane ana bilim dalı var. Bunların ilki mühendislik ve uygulamalı bilimler dediğimiz. İkincisi sağlık ve biyomedikal alan. Üçüncüsü sosyal, sanat ve tarih dediğimiz üçüncü alan. Dördüncüsü de tabii bilimler dediğimiz fizik, kimya, matematik gibi bölümlerin olduğu alan. Buradaki Amerika'daki bu faaliyetlerde bu konular, bu alanlarda faaliyet gösteren arkadaşlar TASA'ya üye oluyorlar ve TASA'yla ilişki halinde bulunuyorlar. Yaklaşık 5000 kişiye ulaşabilmekte TASA bu 4 alanda. Bu 4 alanın en büyük kısmı mühendislik ve sosyal bilimler oluyor. Üçüncüsü sağlık, dördüncüsü de bu tabii bilimler dediğimiz fizik, matematik, kimya konuları oluyor. Tarihsel gelişime baktığımız zaman tabii öncelik mühendisliklerde gelmiş. Dolayısıyla mühendislik ve sosyal alanlarda çok daha geçkin yaşta olan arkadaşlar var. Yalnız önümüz bu yakın gelecekte Amerika'ya gelen bilim insanlarında çok büyük bir artış var, gözlemleniyor. Ve bunlar çok önemli işler yapıyorlar. Bu önümüzdeki 25-30 yıl içerisinde eminim bu insanların yaptıkları çalışmalar Nobel derecelerini zorlayabilecek ölçülere gelebilecek değerde çalışmalar yapıyorlar.
Bu yılki konferansın teması küresel fırsatlardı. Bu fırsatlardan kısaca dinleyicilerimize bahsedebilir misiniz?
Evet. Bu küresel fırsatlar dediğimizde bunu çeşitli ölçülerden değerlendirmeye çalıştık. İlki bir gençlerin önemine değindik. Genç araştırmacıların önemine değindik. Burada ilk defa bir genç bilim insanı ödülü verdik. Bu 8 arkadaşımıza, 35 yaşın altında 8 arkadaşımıza bu ödüller verildi. Ve bu 8 arkadaşımız kendi yaptıkları araştırmaları katılımcılara herkesin anlayabileceği bir lisanda anlatmaya çalıştılar. Ve de çok da başarılı oldular. Burada örneğin ekonomide oyun teorisinden bahseden bir gencimiz var idi. Diğer taraftan kalpteki o enerjiyi toplayıp kalbe takılan pilleri şarj etmede kullanma yöntemini geliştiren bir doktor öğrenci kızımız da vardı. Düşünebiliyor musunuz? Bu zenginlikte bir genç topluluğumuz var. Bunların bizler için çok büyük fırsatlar yarattığını ortaya koymaya çalıştık. İkinci boyut, kadın bilimcilerin yaptıkları katkıları ortaya çıkarmaya çalıştık. Türk kadın bilimcilerin fırsatları ve eğer bir ülke büyüyecek ise ve bir atılım yapacak ise mutlaka kadınların daha geniş oranda bilim alanlarına ve her türlü idarecilik alanlarına katkılarının önemine değinildi. İki panel yaptık bu konuda. Bir diğer alanda ekonomik fırsatlar konusuna değinildi. Türkiye'nin elde etmiş olduğu ekonomik kazanımları, önümüzdeki ortaya çıkan zorlukları ve günümüz koşullarındaki şanssız bir konjonktüre girmiş olmamızın yarattığı sorunlar tartışıldı. Ve ikinci günde de bu teknoparkların, Türkiye'deki teknoparkların ekonomik kalkınmaya ve ne bir türlü fırsatlar yarattığı konuları tartışıldı. Bir diğer panelde de akıllı şehirler dediğimiz konu üzerinde çok önemli bilim insanlarımızı bir araya getirdik ve onların akıllı şehirlerin nasıl dizayn edilmesi gerektiği konusunda, gerek bu tabii zelzeleye karşı bir önlem alma konularından tutun da haberleşme ve ulaşım konularında çok önemli tartışmalar oldu. Bir diğer konuda üniversitelerimizin uluslararası nasıl rekabet edebilecekleri konuları tartışıldı. Dolayısıyla bunlar külliyen bir bütün olarak önümüzdeki fırsatlar olarak konferans ortaya koymaya çalıştı.
Hazır üniversitelerin uluslararası arenada rekabetinden bahsetmişken ve siz de özetlediniz, Amerika ile Türkiye arasında bir köprü inşa etmek istiyoruz dediniz akademik ve bilim alanında. Geçenlerde bir araştırma yapılmıştı. Bu araştırmada dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasında Amerikan üniversiteleri ezici çoğunlukla en üst sıralarda yer alıyorlardı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi de yanlış hatırlamıyorsam 71 ile 80 arasında bir sıralamadaydı. Peki bu köprü inşa edildiği takdirde beyin göçü bir sorun teşkil eder mi?
Çok güzel bir konu. Şimdi önce Türkiye'ye hizmetin yeri olmadığı konusunda anlaşmamız lazım. Yani Türkiye'ye hizmet edeceksek Türkiye'ye hizmet etme isteği olması lazım. Bu istek olduğu sürece ha Amerika'da olmuşsunuz, ha Türkiye'de olmuşsunuz, ha Afrika'da olmuşsunuz veya Avustralya'da, hiçbir şey fark etmez. Dolayısıyla önce kişilerin ve sorumluların Türkiye'de hizmetin yeri yoktur konusunda anlaşmaları lazım. Ama Türkiye'ye hizmet konusu daha önemli bir konudur. Şimdi oradan hareketle bizim üniversitelerimizin daha çok uluslararası konuda rekabet etmesinin bir tek yolu vardır. Ya başka da bir yolu yok, ikinci bir yolu yoktur. O da araştırma bütçesinin yükseltilmesi. Mesela TÜBİTAK Başkanımız çok önemli bir konuşma yaptı konferans sırasında. Türkiye'nin araştırma bütçesine ayırdığı para gayri safi milli hasılasının %1'inin altında. Bunu %4'lere çıkarmaya çalışıyoruz. Amerika'ya veya Çin'e baktığınızda bu %7-8'lerde. Bu tabii müthiş bir rakam. Yani miktar olarak bizim gayri safi milli hasılamız da Amerika veya Çin'in karşılaştığınız zaman bu yüzdeler çok büyük bir dolara dönüşmekte. Dolayısıyla bizim çok süratli biçimde gayri safi milli hasılamızın büyük bir yüzdesini araştırmaya ayırmamız lazım. Bu araştırmanın da ancak üniversiteler tarafından yapılabilirliği vardır. Mesela herkes bilmektedir ki son 50-60 yılda Amerika'daki ekonomik büyümenin %60-70'i üniversitelerde yapılan araştırmaların sonucudur. Dolayısıyla bizim eğer üniversitelerimizi uluslararası rekabete, o ilk 100'e, 200'e, bilmem 500'e sokabilmenin bir tek yolu vardır. O da o üniversitemizin veya üniversitelerimizin bütçesinin ne kadarının araştırmaya ayrıldığıdır. Bunu da ancak devlet eliyle yapılabilir. Araştırma dediğiniz şey çok pahalı bir olaydır. Buradaki üniversite araştırma bütçelerinin %60'ı, %70'i devletten gelir Amerika'da. Çünkü ancak bu NSF dediğimiz kurumlardan gelir. Bizde de TÜBİTAK bunun karşılığı. Dolayısıyla TÜBİTAK'ın bütçesinin arttırılması, TÜBİTAK'ın üniversitelerle daha yakın araştırma konusunda ilişkiye girmeleri bu işin tek yoludur. TÜBİTAK Başkanı'nın anlattığı konulara baktığımızda TÜBİTAK'ın dehşet verici harika programları var. Ama bunların yani tarihçesi 1-2 yıl, 3 yıl. Çok daha böyle yakın filizlenme aşamasındayız. Eğer bu şeyde, çizgide yürür, çok önemli değişiklikler yaparsak belki 10-15 yıl içerisinde biz ilk yüze araştırma konusunda bir takım üniversiteler sokma imkanına sahip olabiliriz. Bunda devletin bilinçli olarak araştırma bütçesi, üniversiteden araştırma bütçesinin arttırması gerekiyor. Orada da ikinci bir engel var. Üniversitedeki hocalarımızın öğretim yükümlülüğünün zaman bakımından fazlalığı. O öğretim yükümlülüğünü azaltmak gerekiyor. Onun da tek çaresi daha fazla öğretim elemanının üniversitelere alınması ve belki de öğretim yapanla araştırma yapan hoca tipinin ayrılması ve araştırmaya çok daha önem verilmesi. Tabii bunların da en önemli başında doktor öğretimi geliyor. Türkiye'deki doktor öğretiminin her dalında büyük bir aşama kaydetmesi gerekiyor.
Son yıllarda farklı ülkelerden Amerika'ya gelen yabancı öğrenci sayısında büyük bir patlama var ve bu ülkeler arasında ilk onu paylaşan Türkiye. Bu patlamanın Türk öğrencilerin Amerika'ya olan merakındaki artışın sebebi neler? Sadece akademik sebepler mi yoksa farklı sebepleri de var mı sizce?
Bence akademik sebepler. Yani şu an Amerika'daki yüksek öğrenim tartışmasız dünyanın en ileri yüksek öğretim elemanını veren, yüksek öğretim imkanını veren bir üniversite sistemi var. Bence Amerikan ekonomisinin ve rekabetinin en önemli tartışmasız önde gelen kurumu üniversiteler Amerika'da. Diğer her konuda dünyada rekabet var ama burada daha başka bir üstünlük var. Onun da en büyük nedeni üniversitelerin ırk, cinsiyet, milliyet gözetmeksizin en iyisini alabilme imkanı var. Yani Hindistan'dan tutun da Afrika'da, Nijerya'da, Asya'da, işte Türkiye'de, Avrupa'da kim en iyi ise onu alabilme imkanı var. Dolayısıyla belirli bir ırk, cinsiyet, ülke, milliyet gözetmeksizin en iyi seçebiliyor. Dolayısıyla başka bir ülke yok. Bugün Almanya mesela Alman'dan başkasını alması çok zor. Bir Çin üniversitesinin Çinli'den başka birini istihdam etmesi çok zor. Japonya'da Japon'dan başkasını üniversite hocası yapması çok zor. Dünyada bir tek ülke var, hangi milletten olursa olsun onu alabiliyor. Dolayısıyla diğer ülkeler bu duruma gelmediği sürece Amerikan yüksek öğreniminin ezici üstünlüğüyle rekabetmeleri imkansız. Burada da en iyi araştırma olanakları olduğu için Türk öğrencisi de akıllı. Ben öğrenim alacak isem, bir de 3 kuruş para harcayacak isem o zaman bunu en iyi yerde almak isterim. Ben ne diye gideyim bilmem İngiltere'nin 3. sınıf üniversitesine gideyim diye bir düşünce oluşuyor ve aldıkları kararlar doğrudur.
Diğer merak ettiğim bir husus da hazır bu konudan bahsetmişken Türkiye'de çalışan Amerikalı akademisyenlerin sayısı, Türkiye'ye gidip orada üniversite eğitimine katkıda bulmak isteyenler var mı?
Zaman zaman var. Bizim daha çok hedefimiz buradaki Türk bilim insanını Türkiye'deki üniversitelerle tanıştırmak. Yani o köprüyü kurabilmek. Bu tabii daha genişledikçe buradaki yabancı hocaların oradaki imkan bulmaları da olabiliyor. O konuda mevzuatta çok sıkıntılar oluyor. Vize konusunda Türkiye'de sıkıntılar oluyor. Sigorta konusunda sıkıntılar oluyor. Bir takım bürokratik engeller var yabancı hocaların Türkiye'de çalışabilme imkanı. Yani onu bırakın, Türk hocaların burada permanent resident olan Türk hocaların Türkiye'de çalışmalarına engel bir sürü mevzuat zorlukları var. Onlar da umudumuz zaman içerisinde herhalde bir sorun olmaktan çıkacak.
Peki son olarak size şunu sormak istiyorum. Amerika'ya gelip burada eğitim almak isteyen gerek lisans gerek yüksek lisans seviyesinde gençlerimize buradan verebileceğiniz tavsiyeler neler?
Valla burada tabii neye dikkat etmeleri gerekiyor? Şimdi burada bir sürü okul eğitimi ticaret haline getirmiş. İsim vermek istemiyorum tabii. O okullara çok dikkat etmek gerekiyor. Yani hiçbir özelliğe bakılmaksızın kapısı açık herkesi alabilen okullar var. O okullardan sakınsınlar. Yani onların paraları hem yüksek hem de diploma değeri çok yüksek değil. Dolayısıyla araştırmaları ona göre yapsınlar. Onun da en güzel şeyi, her ne kadar yani bilgisayar, bilimsel bir şekilde yapılmıyorsa da bu üniversitelerin sıralama şeyleri her dergilerde falan çıkıyor. Business Week'te, Financial Times'da falan. Onlara çok dikkat etsinler. Dolayısıyla geldikleri okulların hangi bir sıralamada oldukları çok önemli. Tabii undergraduate yani lisans veya lisans üstü, master veya doktora, bu üç çeşitli nedenlerle gelebiliyorlar. Doktora konusunda okuldan çok kimle çalışacakları önemli. Yani hangi hocayla çalışacaklarsa ona göre seçim yapmaları çok önemli. Master level'ında da tabii bu rankingler çok önemli. Lisans konusunda da öğretimin kalitesi. Mesela bir sürü araştırma okullarındaki lisans eğitiminin zayıflığından bahsedebiliriz. Çünkü orada hocaların büyük bir çoğunluğu araştırmaya daha çok yoğunlaşmıştır. Dolayısıyla eğitim kalitesi zayıf olabilir. Dolayısıyla o dengelere çok dikkat etmeleri lazım.
Türk-Amerikan Bilim Adamları ve Akademisyenleri Derneği Başkanı Profesör Doktor Haluk Ünal, çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için.
Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için.